Ayrım 34, Asıl Gerçek, David Baldacci, sayfa 497. Bölüm 88. Motorlu taşıtlar kayıtlarına göre Aziz Albans veri tabanında Mercedes S500'ü olan 8 aile vardı. Shaw, Royce, Frank ve Katie, FBI'ın Kuzey Virginia ofisindeki bir odada oturmuş bu listeyi inceliyordu. Bir FBI ajanı, iki tane McLean'da, bir tane Great Falls'da, üç tane de Potomac'da, geri kalanı da Washington'da. Bu ailelerin dördünün çocuğu şu anda okulda eğitim görüyor, dedi. Katie gözlerini ekrandan ayırdı ve şöylece şova baktı. Adamın listeye odaklandığını görebiliyordu. Adamın dudaklarını oynatarak kelimeleri kendi kendisine söylediğini fark etti. İsimleri ve adresleri ezberliyor. Frank, yapılacak en akıllı hareket gruplara ayrılıp hepsine tek seferde baskın düzenlemek olacaktır, dedi. FBI ajanı, aslında listeyi daha da azaltabiliriz, dedi. Great Falls'daki ev ve araba 86 yaşındaki bir kadının üzerine kayıtlı. Washington'daki kişiler ise erkek ve adları Stephen Marshall ve Sohan Gupta. Ama birisi Afrikalı Amerikalı, diğeri de Hintli. Aradığınız adamın beyaz olduğunu söylemiştiniz. Birileri arabalarını kullanma fırsatı bulmuş olabilir diye bu kişilere sonra bakarız. Şimdilik öncelikli kişilere odaklanmak mantıklı görünüyor. Frank, öyleyse geriye 5 kişi kalıyor. İki tanesi McLean ve Virginia'da, 3 tanesi de Potomac, Maryland'de, dedi. FBI ajanı, arama emirlerini çıkarmamız gerekecek, dedi. Bunu yapmakta durumlar biraz, Frank'e baktı. Sıra dışı olduğu için biraz vaktimizi alacak. Royce, ne kadar, dedi. Ajan saatine baktı. Hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız ama en erken yarın sabah çıkar. Siz işi halledersiniz. Frank, evleri gözetim altına alsak mı, dedi. Şov, içeridekileri kuşkulandırabiliriz, dedi. O sırada da elimizde arama emri olmazsa kanıtları yok ederler ve işe yarayacak bir şey bulamayız, diyen Royce Shaw'un sözlerini tamamladı. Frank iç çekti ve FBI ajanına en kısa sürede arama emirlerini getirin, dedi. Katie bir anlığına bakışlarını yüzüne zalimce bir gülümseme yansıyan Shaw'a çevirdi. Bir süre sonra adamın yüzü eski haline dönmüştü. Shaw, baskınlara ben de katılmak istiyorum, dedi. Frank onaylarcasına başını salladı ama FBI ekiplerinin baskınlara öncülük yapmasına izin vereceğiz, dedi. Kesinlikle. Royce da başını sallayarak bu öneriyi kabul etti. Burada yetkimin geçmediğini biliyoruz. Toplantı dağıldı ve Shaw dışarı çıktı. Katie de hızlıca onun peşinden gitti. Shaw otoparktaki arabasının yanına varınca Katie elini arabanın kapısına attı. Yapma. Shaw, Katie'nin elini kapıdan çekti. Neyi yapmayayım? Biliyorsun işte. Seni oteline bırakayım. Belli ki uyumaya ihtiyacım var. Sersemlemiş gibisin. Katie, Shaw'u ceketinin kolundan tuttu. Shaw, orada ne yaptığını gördüm. Listeyi ezberledin. Arama emri falan beklediğin yok. O evlere bu gece gideceksin ve... Ve ne? İnsanları öldürmeye başlayacaksın. Aklından bunlar mı geçiyor? Neyi düşüneceğimden emin değilim. İyi o zaman, sen de benim gibisin, diyen Shaw kolunu çekti. Seni otele bırakmamı istiyor musun, istemiyor musun?
İstemiyorum.
Sen bilirsin. Shaw arabaya binip uzaklaştı. Frank ve Royce binadan çıkıp Katie'nin yanına doğru geldi. Frank Shaw'un arabasının arkasından baktı. Ahbabın seni dımdızlak ortada mı bıraktı?
Hayır, ben sadece...
Seni bırakmamızı ister misin? Arabaya binince Frank dönüp Katie'ye baktı. Her şey yolunda mı?
Yolunda.
Royce Katie'ye derin bir bakış attı. Göz ucuyla Frank'e baktı ve omuz silkti. Katie otele dönünce kıyafetlerini çıkardı. Sıcak suyla dolu küvete girdi ve vücudunu kirlerden arındırdı. Başını küvetin taşına yasladı ve suyun yüzüne akmasını sağladı. Şimdi ne yapacağım? Frank ve Royce'a anlatsam mı? Shaw'u takip etmelerini sağlasam mı? Birilerini öldürmesini, ölmesini engellesem mi? Katie yapması gereken şeyin bu olduğunu biliyordu ama bu kadar basit bir konu değildi. Ya yanılıyorsa? Ya Shaw Katie'nin ona ihanet ettiğini öğrenirse? Fakat bildiklerini kimselere anlatmamak için söz vermemişti. Shaw ondan şüphelerini açığa vurmamasını istememişti. Küvetten çıktı, üzerini giyindi, koyu renkli elbiseler giyinmişti. Şovu ispini yonlayamazdı ama öylece durup adamın geriye kalan hayatını mahvetmesine de izin veremezdi. Şovun odasını aradı. Adam telefonu açınca Katie telefonu kapattı. Şov halen odasındaydı. Katie iki dakika sonra lobide arka tarafı uzun bir koltuğa oturmuş, şovun aşağı inmesini beklemeye başlamıştı. Bir saat sonra şov geldi ve dışarı çıktı. Katie de onu takip etti. Bölüm 89. Şovun kontrol ettiği ilk iki evden bir şey çıkmamıştı. Katie uzaktan şovun evlere girişini ve yalnızca birkaç dakika sonra dışarı çıkışını izledi. Ancak üçüncü evden McLean'daki taşlarla örülü bir köşkten hemen çıkmamıştı. Aslında hiç çıkmamıştı. Katie saatine baktı, 10 dakika geçmişti. Şov aradığı evi bulmuş olmalıydı. Katie arabasından çıktı ve aynen şovun yaptığı gibi arka kapıdan eve girdi. Koridorda yavaş yavaş ilerlerken hızlıca atan kalbinin sesini kulaklarıyla duyabiliyordu. Yoluna çıkan bir şeye çarpınca yere düşecek gibi olmuştu. Çığlık atlamak için kendisini zor tuttu. Bir ceset mi? Şovun cesedi mi? Katie el yordamı ile çarptığı şeyin ne olduğunu anlamaya çalışınca önünde ters dönmüş bir sandalye olduğunu hissetti. Gözleri karanlığa alışınca başka eşyaları da bulunmamaları gereken yerde bulunan eşyaları da fark etmeye başladı. Kırılmış halde yerde yatan bir çerçeve de bunlara dahildi. Katie çerçeveyi kaldırdı ve gözlerini kısarak fotoğrafa baktı. Fotoğrafta genç bir erkek ile bir adam vardı. Fotoğrafı yere koydu ve koridorun kenarından ilerlemeye başladı. Yerde bir kutu vardı. Kutunun içinde ne olduğuna bakmak için yere eğildi. Kutunun boş olduğunu gördü ama içinde daha önceden bir şey saklandığı belli oluyordu. Bunları şov mu yaptı? Katie'nin haberdar olmadığı bir şeyi mi arıyordu? Evde başka birileri mi vardı? Tüm bu karmaşa burada bir boğuşma olduğunun kanıtı mıydı? Katie'nin gerçekten de buralardan kaçması gerekiyordu ama ya şov yaralanmışsa? İleride bir kapı vardı. Katie kapı kolunu tuttu, nefes aldı ve yavaşça kolu çevirdi. Karşısına bir yatak odası çıkmıştı. Büyük bir odaydı. Köşkün süiti olmalıydı. Nefesini boğazında tutmuş haldeyken yataktaki kişiyi gördü. Adam yastıkların üzerinde duruyordu. Pencereden hafifçe içeriye giren ay ışığı yatağı görmesini sağladı. Adam bağırıyor gibi görünüyordu ama artık bağıramazdı. Katie daha önce çok ceset görmüştü ve bu da onlardan biriydi. Kaçmak için arkasını döndü ve doğrudan bir duvar gibi sert olan adama çarptı. Şov eliyle Katie'nin ağzını kapattı. Katie korku dolu bir şekilde başını kaldırıp şova baktı. Bedeninin her bir santimi hissettiği korku ile spazmlar geçiriyordu. Şov elini çekti ve cesedin yanına gitti. Ölmüş. Katie yavaşça başını salladı. Gözleri korkudan dolayı fal taşı gibi açılmış haldeydi. Durumu anlayan şovun yüzündeki ifade değişti ve bir süre sonra yüzüne kızgınlığı yansıdı. Cesedi kontrol et. Çoktan vücut ısısı düşmüş.
Hayır, gerek yok.
Şov Katie'yi yatağa doğru itti. Katie arkasını dönüp şova bakarak
sana inanıyorum dedi.
Hayır, inanmadığın belli oluyor. Buyur kendin bak. Katie ileri doğru yürüdü. Şov da onu takip etti. Şov bedeni tamamen sertleşmiş dedi. Bu ölümden 12 saat ile 24 saat sonra olur. Bense 15 dakikadır buradayım. Merakı korkusunu bastıran Katie adamın koluna dokundu. Dokunduğu şey kaya gibiydi. Adamın tenini buz kesmişti.
Nasıl ölmüş?
Şov üzerinde kuru lekeler olan yastığı gösterdi. Başının arkasından mermi yemiş. Katie bir adım geri atarak yataktan uzaklaştı ve etrafa bakındı. Şovun elinde etrafa bakmak için kullandığı bir el feneri vardı. Buradaki mobilyalar da ters çevrilmişti. Çekmeceler çevrilmiş ve içindeki eşyalar yere saçılmıştı.
Katie boğuşma mı olmuş dedi. Etrafı mı aramışlar?
Şov elbise dolabını işaret etti. Şuna bak. Odanın içinde yürüdüler. Bir tablo asıldığı çivilerden sallanıyordu. Tablonun arkasındaki duvar ise oyulmuştu. Duvarda bir boşluk açılmıştı. Tahminime göre orada bir kasa varmış. Bunu yapan kişiler kasayı yanlarında götürmüş.
Adamlar evi soymak için gelmiş, sonradan da işler çığırından çıkmış olabilir mi?
Öldürülen adamın kıyafetleri üzerinde. Ev soyulurken içeri girmiş, soyguncuları görmüş, soyguncular tarafından öldürülmüş olabilir.
Shaw dik dik Katie'ye baktı. Gerçekten de buna inanıyor musun?
Hayır.
Güzel. Çünkü her şeyi göstermelik, tıpkı bu lanet işin tamamında olduğu gibi.
Ama bu aradığımız ev değil mi?
Shaw başını salladı.
Eve girmeden önce garajdaki arabaya baktım. Arkasında o etiketten var. Arkasında da ufak bir çizik var. Videoda da aynısını görmüştüm. Aradığımız araba oydu.
Peki öldürülen adam?
Shaw rafın üzerindeki bir fotoğrafı eline aldı. Feneri üzerine tuttu. Fotoğraftaki kişi videodaki adama benziyordu. Shaw, bu adam evin sahibi Richard Pender dedi.
Buradan çıksak iyi olur.
Hayır, öncelikle evi tamamen aramak istiyorum.
Shaw, ya yakalanırsak?
Sen gidebilirsin.
Lanet olsun, her şeyi bu kadar karmaşık hale getirmek zorunda mısın?
Peşime takılmanı ben istemedim.
Seni takip ettiğimi nereden anladın?
Belki de şu anda bu evde benim yanımda durmandan anlamışımdır.
Buraya kendi başıma da gelmiş olabilirim. Ben de adresleri ezberleyebilirim.
Adresleri ezberlemiş olsaydın bu evin Pender'a ait olduğunu bilirdin. Ayrıca her şey bir yana, bu gece arabanla beni takip ettiğini neredeyse 10 sefer fark ettim.
Bir dakika, seni takip ettiğimi biliyorsan neden beni durdurmadın ya da neden izini kaybettirmeye çalışmadın?
Shaw bir şeyler söylemeye başladı ama daha sonra durdu, uzaklara baktı ve sessizce ben katil değilim dedi.
Bunu fark ettiğine sevindim.
Kısa bir süre geçtikten sonra Shaw etrafa bakarken bana yardım edecek misin, etmeyecek misin?
Yardım edeceğim. Elimizi çabuk tutalım.
Yarım saat geçmişti ama işe yarar bir şey bulamamışlardı. Richard Pender'ın Pender ve Ortakları adında bir şirketi vardı. Shaw bu şirketin adını daha önce duymamıştı. Şirketin adresini bir masanın çekmecesinde duran antetli bir şirket kağıdından almışlardı. Katie kağıda baktı.
Bu adı bir yerden hatırlıyorum diyen Kate bir dakikalığına düşündü ama daha sonra başını iki yana salladı. Aklıma gelmiyor.
Arka kapıdan dışarı çıktılar. Aslında çıkmaya çalıştılar ama çıkamadılar. Bölüm 90. İlk önce Shaw kendisine geldi. Başındaki sinapsisler bedenin geri kalan kısımlarına çok şiddetli bir şekilde acı dalgaları gönderiyordu. Ve şaha kalkmış bu sinirler gücünü hiç yitirmiyordu. Ayağa kalkmaya ve mide bulantısı hissini üzerinden atmaya çalıştı. Ellerinin ve ayaklarının bağlı olacağını düşünmüştü ama öyle değildi. Bir inilti duydu ve koltuğun üzerinden arkasına baktı. Katie yerde yatıyordu.
Katie, iyi misin?
Hafif bir sızlanmanın ardından bir inilti sesi daha geldi. Daha sonra Katie oturmaya çalışırken hareket edişiyle başka sesler de geldi.
Katie başını oldu. Evet ama başım çatlıyor.
Bir gıcırtı sesi geldi. Metal bir şeyi bir o kadar ters bir şeye sürtünmesine benziyordu.
Katie, o da neydi dedi. Neredeyiz?
Katie etrafına bakındı. Bir arabanın içindelerdi. Katie'nin arabasının içindelerdi. Shaw'u takip ettiği arabadalardı.
Shaw hemen kımıldama dedi.
Ne? Bir gıcırtı sesi daha geldi ve Katie yerin altından kaydığını hisseder gibi oldu. Kötü bir hisse kapılmıştı.
Ne oluyor?
Shaw başını pencereden dışarı eğdi. Katie dışarı baktı ama gördüğü tek şey karanlıktı. Hayır hayır, etraf kapkaranlıktı. Uzun ağaçları ve dolu dolu çalıları görüyordu.
Bizi ormana mı bıraktılar?
Evet ama tam olarak yere bırakmamışlar.
Sen neden bahsediyorsun?
Ön camdan dışarı bak ama hareket etme. Katie ön tarafa bakmak için yavaşça başını çevirdi ve nefesi boğazına takılıp kaldı. Doğrudan aşağıya bakıyordu. Ya da en azından baktığı yer öyle bir şeye benziyordu. Kendisini tepeden aşağı inmek üzere olan bir hız treninde duran biri gibi hissetmiş ya da yere çarpmak üzere olan bir uçağın pilotunun son derece hızlı bir şekilde yaklaştığını gördüğü toprağa bakar gibi olmuştu.
Fısıldayarak neredeyiz dedi.
Çok sarp bir tepenin kenarında arabanın içindeyiz. Yere çakılıncaya kadar en az 60 metre uçarız. Daha sonra ağaçlardan oluşan bir duvara çarparız ve onlardan güç bela aşağı inmeyi başarırsak da doğrudan nehre gömülürüz.
Nehir mi?
Potomac. Shaw yavaşça kolunu kaldırdı ve ön camdan bir yeri gösterdi. Orası Georgetown'a benziyor değil mi? Katie suyun karşısındaki parlak ışıklara baktı. Öyleyse George Washington Boulevard'ın dışındayız. Shaw doğrularcasına başını salladı. Kapıları açabilir misin? Kilitliler. Ayrıca açmayı denersem hızlıca kısa bir yolculuğa çıkarız. Buraya nasıl geldik? Hatırladığım son şey Pender'ın evinden çıkışımız. Bizi orada bekliyorlardı. Ben salağın tekiyim. Bizi Almanya'da mezarlıkta bekliyorlardı. Pender'ın evinde neden beklemesinler? Telefonda yaptığımız şeyi anlamış olmalılar. Önce Pender'ı hallettiler. Daha sonra etrafı kurcalamak için ortaya çıkmamızı beklediler. Katie'nin tüyleri diken diken oldu. Onun ölümünü hırsızlıkmış gibi gösterdiler. Şimdi bizi de trafik kazasında ölmüş gibi gösterecekler. Darbe alan başı bir kez daha ağrıdan zonklayınca Shaw'un suratı buruştu. Yoldan savrulup tepeden aşağı düştüğümüzü, biz aşağıdaki ağaçlara çarparken de arabanın yakıt deposunun alevlendiğini ve havaya uçtuğumuzu düşünecekler. Yola profesyonel bir şekilde tekerlek izi yaptıklarından da eminim. Peki araba neden şimdiye kadar aşağı yuvarlanmadı? Sanırım bir kaya çıkıntısının üzerine sıkıştık. Gerçekten de aşağı düşmeye çok mu yakınız, yoksa ben hiçbir sebep yokken kafayı yemeye mi başlıyorum? Tekerleklerin hiçbiri yerle temas etmiyor. Tahterevalliye binmiş gibiyiz. Altımızdaki kaya da dayanak noktamız. Çok fazla hareket edersek aşağı düşeriz.
Hareket etmezsek de bir süre sonra yine aşağı düşeriz. Birilerini arayamaz mısın Frankie Royce'u başkanı?
Shaw hafifçe cebini yokladı. Telefonumu almışlar. Seninki nerede?
Çantamda. Çantamı arabada bırakmıştım. Görebiliyor musun?
Shaw ön koltuğun ayak kısmına baktı. Evet ama almaya çalışırsam düşeriz.
Arka koltuğa geçebilir misin? Senin ağırlığın da arkaya gelirse araba yere değebilir.
Shaw yavaşça arkaya geçmeye çalıştı ama uzunca bir gıcırtı ile arabanın birkaç santim aşağı doğru kayması onu durdurdu. Tamam tamam bu olmaz.
Katie burada öylece oturup ölmeyi bekleyemeyiz dedi.
Shaw ağırlığını biraz sol tarafa verdi. Hemen alt taraftan kayanın demiri kazıyış sesi geldi ve ikisi de arabanın iki santim kadar ileri hareket ettiğini hissetti.
Tamam bundan bir şey anladım.
Neyi? Bir daha hareket etmemeyi. Shaw arabanın içine baktı. Anahtarları halen arabadaydı. Zaten arabada olmaları gerekiyordu. Polis kömür haline gelmiş arabayı görünce olayın gerçek bir kaza gibi görünmesi için böyle bir şey yapmışlardı. Shaw elini ileri uzattı ve dikkatlice anahtarları sağa doğru bir tık sesi gelene kadar çevirdi. Bu arabayı çalıştırmamıştı ama farklı bir işe yaramıştı. Yavaşça yana doğru uzandı ve pencereyi açan düğmeye bastı. Cam açılırken bile araba 2 santim kadar öne kaymıştı.
Tamam, pencere açıldı, şimdi ne olacak? Camdan atlayacak halimiz yok.
Shaw karnına doğru uzandı, kemerini açtı ve çekerek çıkardı. Lütfen bana üzerinde kemer olduğunu söyle.
Üzerimde kemer var.
Kemerini çıkar ve bana ver ama yavaşça. Katie söylenenleri yaptı ama kollarını hareket ettirmesi dahi dengesiz arabanın sallanmasına neden oluyordu. En sonunda kemerini çıkardı ve Shaw'a uzattı. Çok yavaşça ve dikkatlice hareket eden Shaw, Katie'nin kemerini halka haline getirdi ve daha sonra kendi kemerini de halkanın içinden geçirdi. Kemerini sıkıca bağladı. Deri kemerin yaklaşık 10 santim uzunluğundaki kısmını da eline aldı.
Katie, o nedir dedi.
Kement.
Neye kement atacaksın?
Araba camının dışındaki şu ağaç dalına. Shaw başıyla kısa ama kalın ağaç parçasını gösterdi. Kendimi pencereden dışarı doğru çekebilirsem ağırlığım ön koltuktan azalır. Arka tarafın da geriye yatması gerekir. Ön tekerlerin altına destek olacak bir şeyler koyunca sen de çıkarsın.
Gerekir mi? Geriye yatması gerekir mi? Ya yatmazsa?
Ya arabadan çıkman arabanın şu ağaçların üzerine dalmasına neden olursa?
Ben öleceğim yere doğru giderken arkamdan el mi sallayacaksın?
Shaw bir dakikalığına düşüne. Tamam, tek şansımız var, tek. Çıkabilirsek birlikte çıkarız. Aşağı düşersek de.
İnan ne olacağını ben de biliyorum. Planın ne? Temel olarak binde birlik bir atışı başarmak. Kate alay edercesine tamam planını çok sevdim dedi. Halkayı o dala geçirir geçirmez bana hayatında daha önce birisine sarılmadığın kadar sıkı sarıl. Anladın mı? Ama biraz daha öne eğilmeye başlarken Kate'nin nefesi de sıklaşıyordu. Aşağı düşeceğiz.
Kate, beni duydun mu?
Evet evet duydum, sana tutunacağım ve hiç bırakmayacağım, anladım.
Ama halkayı dala geçirene kadar bekle.
Bunları aşağıya düşüp ölebileceğimiz milisaniyeler içinde mi yapacaksın? Bizi GAP'tan 10 dolar aldığım kemerle mi çekeceksin?
Kate, karamsar karamsar konuşma benimle. Daha önce de birçok zor durumla karşı karşıya kaldığını biliyorum. Bu da onlardan biri.
Kate korku dolu bir şekilde önce ön camdan dışarıya daha sonra da uzaklara baktı. Tamam.
34. ayrımın sonu. Sayfa 514.